Ayrım 8, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 95. 15. Bölüm. Firavun'un korteji köyün güvenliğini sağlamakla görevli polislerin dikkatli bakışları arasında 5 duvarı geçti. Kuşkusuz Firavun'un güvenliğini özel muhafızları sağlıyordu ama yine de Şef Sobek adamlarından alabildiğince titiz olmalarını istemişti. Çalışmalarını sürdürdükleri alanda tek bir yardımcı dahi eksik değildi. İlk sıradaki demirci ile çömlekçi, Büyük Ramses'in varisi olmak gibi ağır bir yükü omuzlayan yeni hükümdarı yakından görme fırsatına erişti. Oval yüzlü, büyük kulaklı, uzun burunlu, kalın dudaklı, zayıf ve dik duran hükümdarın başında düşmanlarını yok etmekle görevli altın kobranın süslediği bir peruk vardı. Mernepta, pilili bir peştemala sarılmış, belini de tokasında panter kafası bulunan bir kemerle sıkmıştı. Bileklerinde altın bilezikler vardı. 65 yaşındaki kralın yanında hükümdarın annesi, Büyük Ramses'in ikinci karısıyla aynı adı taşıyan güzel İset. Firavun'a verdiği iki erkek evlattan biri, daha önce sadece bir firavunun, Ramses'in babası 1. Seti'nin almaya cesaret ettiği ürkütücü adı taşıyordu. Tanrı Set'in adamı. Olağanüstü ince dokunmuş keten elbisesinin içinde son derecede zarif görünen 60 yaşındaki zinde kraliçe, sağ elinde hayatın simgesi olan gamalı bir haç taşıyordu. Kraliye çiftinin ardından vezir, sivil ve dini yönetimin ileri gelenleri yürüyordu. Köyün ana kapısının önünde duran tıraş olmuş, kokular sürülmüş muhafız, bir türlü mızrağını ve sopasını nasıl tutacağını bilemiyordu. Vezir, firavuna bir tapınak yapmak için kullanılacak ölçü ve oranları gösteren altından yapılmış tuhaf bir önlük verdi. Luxor rahibelerinin başında kraliçenin ağır altın gerdanlığının ucuna tanrıça maatı temsil eden bir heykelcik taktı.
''Muhafız'' dedi firavun, ''karşında hakikat meydanının efendisi ve ahenk yasasının yeryüzü temsilcisi var. Köyün kapısı açılsın.''
Nöbetçi anlaşılır ve kesin bir buyruk almaktan mutlu denileni yaptı, kapıyı açtı ama hemen sonra kapayarak korteji dışarıda bıraktı. Bir ucunda güneşten bir taç olan koç başlı ağır bir asa taşıyan suskun nefer, firavun ve eşini görmek için toplanmış köylülerin arasından çıktı. Neferin elindeki asa, Tanrı Amon'un bu küçük topluluğun arasında bulunduğunu belirtiyordu. Dualar ona yükselirdi, yakarışların önce ona yöneltilmesi gerekirdi. Endişe yürekleri sıkıştırıyordu. Mernepta'nın ciddi, neredeyse düşmanca olan bakışları endişeyi daha da arttırdı. Seyircilerden neredeyse bir kafa daha uzun olan Panep, yeni hükümdarın kolay kolay kandırılamayacak birisi olduğunu düşündü. Nefer kafasına güneş ışınları gibi dağılan geniş bir kurdeleyle tutturulmuş bir peruk takmış, tören peştemalına sarılmış, omzuna da çaprazlama bir kırmızı eşarp bağlamıştı. Hem sol ekip önderi hem de mezar kâdibi karşılama konuşmasını neferin yapmasını istemişlerdi. Haşmet Meap, Büyük Ramses'in ebedi istirahatgahı onun ışıktan vücudunu kabule hazır. Ben de hakikat meydanını ellerinize bırakıyorum. Konuşma bitmişti. O anın ciddiyetine rağmen kendini gülümsemekten alamadı Panep. Suskun adını gerçekten hak ediyor diye düşündü. Ama bu kez haksız, bir firavun daha fazla dalkavukluk bekler.
Tanrılar göğü, toprağı, hayat soluğunu, ateşi, ilahları, yaratılışın taçlanması değil de öğeleri olan insanlar ile hayvanları yarattı dedi firavun. Heykeltıraş o kendini örnek aldı. Heykeli yapılmamış heykeltıraş sonsuzlukta giden. En saf altın bile onun parıltısıyla karşılaştırılamaz. Üzerinde yürünen her yer onun. Firavun onun tapınaklarındaki taşları ölçer. Yere ipi geren, tapınakların olmaları gereken yere dikilmesini sağlayan da odur. Bu toprakların üzerinde yükselen duvarlardan hiçbiri onun gücünden arındırılamaz. Çünkü sadece o gerçek gücü belirtir. İlahi mimar dünyaları yaratarak kendini gösterdi ve eserinin sırrını aktardı. Burada hakikat meydanında sadece Tanrı'nın yaptıklarının gerçekleşmesi öğretiliyor. Doğru mu ustabaşı, loncada böyle yaşayıp böyle mi düşünüyor?
Firavun'un adına yemin ederim.
Kenhir ürperdi. Kralın söyledikleri lonca konusundaki bilgisinin derinliğini gösteriyordu. Ama aynı sözler Nefer'i tehlikeye atılmak zorunda bırakıyordu. Eğer hükümdarın yapacağı kesin bir suçlama varsa, ustabaşının yalan yemin ettiğini ileri sürebilir, onu idamla cezalandırabilirdi.
Söz konusu ister bir ülke isterse bir lonca olsun, adil bir yönetim sadece armağan ve fedakarlıkla gerçekleşir diye sürdürdü Mertebba sözünü.
İnsan ne kadar varlıklıysa o ölçüde cömert olmalıdır. Tanrıların verimli kılması için iki ülkeyi verdikleri firavun, kullarından her birinin refahıyla ilgilenir.
Sizlere, hakikat meydanının zanaatkarları, sizlere alet, yiyecek, giyecek ve köyünüzde mutlu yaşayıp Maat'ın eserini tamamlamanız için ne gerekiyorsa vereceğim. Taç giymemi kutlamak için 9000 balık, 9000 ekmek, sayısız et, 20 büyük küp yağ ve 100 büyük testi şarap verilecek.
Panep neşeyle bağırmaya hazırdı ama endişe herkesin çenesini kilitlemiş gibiydi. Köyün devam edeceğini gösteren harika haberlere rağmen hala üzerlerinde ağır bir tehdidin dolaştığını hissediyordu zanaatkarlar.
Bu loncanın görevi, varlık nedeni, tanrıların tasarılarını maddede canlandırmaktır diye hatırlattı Mernepta. Bunu başarmak için yönetme ve yönlendirmeye ehil ustabaşılar gerek. Mühürlü papirüsleri açarken gerektiğinde sopa kullanmak da onların görevi. Gerçek bir önder her şeyden önce esere ve loncasına hizmet etmeyi bilmeli. Gemiyi yönetirken eli titremeden dümeni tutabilmeli. Taze ve sağlıklı suyla dolu bir kuyu gibi işinde büyüklüğünü kanıtlamalı. Layık olmadığı bir iş için bir cahili ya da aptalı görevlendirenin yönetmeye hakkı olamaz. Bir zorba gibi davranan ve kendine ayrıcalıklar tanıyan bir ustabaşı da aynı cezaya çarptırılır.
Gerginlik birden artmıştı. Herkes firavunun dile getirdiği şikayetlerin suskun Nefer'e yönlendirilmiş suçlamalar olduğunu anlıyordu. Firavun öfkesinin ateşiyle yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya olan kocasına aşkını tüm yoğunluğuyla aktarabilmek için gözlerini Nefer'e dikmişti ışık.
Batı yakasının baş yöneticisi senin hakkında son derecede ciddi bir rapor verdi Nefer. Raporu dikkatle okudum, kararım kesin. Hataların nedeniyle istifa etmen gerekir.
Haşmet mehaplarının iradesi buysa ama önce neyle suçlandığımı öğrenebilir miyim?
Her şeyden önce loncanın varlığını kullanarak zenginleşmek.
Kenhir birkaç adım atarak ortaya geldi.
Haşmet mehap, mezar katibi ve hakikat meydanının yönetiminden sorumlu kişi olarak bu suçlamanın hiçbir temele dayanmadığını kanıtlamak isterim. Nefer tüm kurallara uygun olarak vezirin onayıyla verilmiş evde oturuyor, o evin yanında da karısının, köyün bilge kadınının çalışması için gerekli laboratuvar ve muayenehane var. Saygıdeğer Maat katibi Ramosa gibi ustabaşı da yasadan yararlanabilir, tarlalar ve sürüler alabilirdi. Ne var ki o tüm zamanını işine ayırdı.
Tamam işte mezar katibi, bana verilen belgelere göre Nefer zanaatkarların ittifakıyla seçilmemiş. Bir zorba gibi hareket edip zorbalığını oturtmak için kuvvete başvurmaktan da çekinmemiş.
Tümüyle yanlış Haşmet Mehap diye haykırdı Panep. Burada bulunan herkes, hepimiz yüreğimizden seçtik Nefer'i. Bu karara üzülen tek bir kişi var, o da kendisidir.
Bu sözler yeterli değil dedi hükümdar. Herkes ustabaşının davranışı hakkında ne düşündüğünü özgürce söylesin.
İlk sözü kurtarıcı Shed aldı. Yalan söylemeye cesaret edecek olanları cezalandıracağına yemin eden Panep'in ateşli açıklamalarına katıldı. Ne var ki dev adamın tehdidini gerçekleştirmesi gerekmedi. Çünkü ne bir zanaatkar ne de bir Hator rahibesi suskun Nefer aleyhinde tek bir söz söyledi. Hain bile kendini belli etmekten, şimşekleri üzerine çekmekten korkmuş, ustabaşının yüceliğini anlatmıştı.
Son noktayı Kenhir koydu. Lonca'nın doğru, yetenekli, adil bir ustabaşı seçerek en sağlam kararı verdiğini açıkladı. Ne var ki kesin kararı verme hakkı sadece Firavun'a aitti. Kendi buyruğundaki yüksek memurlardan birini yalancı ilan etmek göründüğü kadar kolay olabilir miydi? Babam Büyük Ramses hakikat meydanını karalamaya yönelik iftira ve saldırılara karşı uyarmıştı beni, dedi Firavun. Ustabaşının yok yere suçlanacağını, tüm Lonca'nın lekeleneceğini ve böylece yok edilmesi gerektiğine karar verileceğini tahmin ediyordu. Bu nedenle ziyaretimden hemen önce bana sunulan bu iftira dosyasını alınca şaşırmadım. Ama sizleri, hepinizi dinlemek, sizleri birbirinize yaklaştıran bağların sağlamlığından emin olmak istedim. Şimdi rahatladım. Yaklaş Nefer. Firavun altın önlüğü suskunun beline bağladı. Seni hakikat meydanı üzerindeki iktidarımı temsil etmekle görevlendiriyor ve öncelikle iki sorumluluk yüklüyorum. Krallar Vadisi'nde ebedi istirahatgahımı yapmak, batı yakasında da milyon yıllık tapınağımı inşa etmek. Firavun Merneptah Nefer'in boynuna kollarını doladığında o saniyeye kadar tuttukları solukları boşalttı zanaatkarlar ve yüreklerden gelen neşeli haykırışlar yükseldi. 16. Bölüm. Öteki yüksek görevlilerle birlikte köyün dışında bekleyen batı yakası baş yöneticisi Abri alkışları duydu. İlk sesler Firavun'un adını çağırıyordu, sonrakiler de Nefer'in. Baş yöneticinin daha fazlasını duymaya ihtiyacı yoktu. Anlaşılan girişimi kesin bir başarısızlıkla sonuçlanmış, ustabaşı tüm iddiaları çürütmeyi bilmişti. Onu görevi başında bırakmakla Merneptah Abri'yi inkar ediyor, hakikat meydanının gücüne güç katıyordu. Baş yönetici arabasına ulaşabilmek için bazılarının ayaklarına bastı. ''Rahatsız mısınız?'' diye sordu meslektaşlarından biri. ''Sıcaktan olacak, biraz dinlenmeye ihtiyacım var. İsterseniz gölgeye uzanıp birkaç dakika dinlenin.'' ''Hayır, evime dönsem daha iyi olacak.'' ''Eğer yokluğunuzun farkına varırsa Firavun çok kızar.'' Abri cevap vermedi, arabasına bindi, dizginleri tutan askere hareket etmesini işaret etti. Yüksek memurların büyük bölümü olanları izleyip şaşkınlıklarını belli etti. Baş yöneticinin böylesine tuhaf davranması için çok önemli bir nedeni olması gerektiğini düşündüler. Abri'nin evi boştu. Karısı kraliçenin bölgenin bütün yüksek hanımlarını kabul edeceği Tep Sarayı'na davetliydi. Çocuklar Nil kıyısında düzenlenen büyük kutlamalara katılıyordu. Hizmetçilere de iki gün izin verilmişti. Artık ayaklarının önünde derin bir uçurum vardı. Mutlaka bir hayırsever çıkacak. Abri'nin bir zamanlar hakikat meydanını ortadan kaldırmak istediğini, görevine devam etmesini de Ramses'in iyi niyetine ve cömertliğine borçlu olduğunu Merneptah hatırlatacaktı. Yeni Firavun aynı hoşgörüyü göstermeyecekti kuşkusuz. Hele Abri'nin verdiği belgelere dayanarak neredeyse büyük bir haksızlık yapmak üzere olduğunu düşününce... Gözden düşme, halkın gözü önünde aşağılanma, en hafifinden sürgün, en kötüsünden de idam. Göreceği işkenceleri düşününce sıcağın etkisiyle uyuşmuş bütün vücudu ürperdi. Biraz serinlemek istedi. Evden çıkıp mavi ve beyaz nilüferlerle kaplı küçük havuzun yanına, çiçekli kameriyanın gölgesine sığındı. Kararını orada verdi. Uçuruma düşerken yalnız olmayacaktı. Bu felaketi entrika ve komplo ustası komutan Mehi'ye borçluydu. Bu durumdan zarar görmeden kurtulamayacağına göre her şeyi anlatacaktı Abri. Böylelikle baş suçlunun da cezalandırılmasını sağlayacaktı. Çok doyurucu bir teselli değildi bu kuşkusuz, ama dürüstlüğünü göstereceği başka bir fırsat çıkmayacaktı karşısına.
''Abri, yalnız mısın?''
Sanki bir böcek sokmuşçasına sıçradı baş yönetici, sonra kadının sesinin geldiği defne ve gül ağaçlarına doğru döndü.
''Benim Serteka, birlikte görünmememiz gerek.''
''Tabii tabii, endişelenmeyin, evde kimse yok.'' Serteka göründü, tanınmaz bir haldeydi. Peruk, makyaj ve elbise bambaşka bir kadın yapıvermişti onu.
''Mehi size yardım etmem için gönderdi beni.''
''Ya,
durum ciddi ama her şeyi düzeltmenin yolunu buldu bile.''
''İmkansız.
Bu kadar kötümser olmayın canım. Elimde Firavun'un öfkesini yatıştıracak bir belge var.
Abri kulaklarına inanamadı. Yine de Serkiyet Han'ın uzattığı papirüsü okudu. Okuduklarından dolayı ağzı açık kaldı. Batı yakasının baş yöneticisi bir türlü denetim altına alamadı. Bu kurumdan uzun zamandır nefret ettiği için hakikat meydanını lekelemeye, usta başına da kara çalmaya niyetlendiğini itiraf ediyordu. Vicdan azabına dayanamamış, intihardan başka çıkar yolu olmadığına karar vermişti. Hala şaşkınlık içindeyken birden başka bir gerçeği anladı. Serkiyeta papirüsü rulo yapıyordu. Bu yazı benim yazım olduğuna yemin edebilirdim.
Yazınızı taklit etmekte hiç zorlanmadım. Birazdan da bu üzüntü verici vasiyete mührünüzü basacağım.
Ölmeye niyetim yok. İntiharı da hiç düşünmüyorum. Sizi, kocanı ve seni ihbar edeceğim.
İşte ben de bundan korkuyordum sevgili Abri. Onun için de zaman geçirmeden müdahale etmem gerektiğini düşündüm.
Serkiyet Han'ın gözüne soğuk bir öfke yerleşti. Şiddetle baş yöneticiyi itti, Nilüfer'li havuza düşürdü. Abri hiçbir zaman iyi bir yüzücü olamamıştı. Tören giysileri hareketlerini daha da güçleştirdi. Yuttuğu sular soluğunu tıkadı. Hareketsiz kalana dek başını suyun altında tutan Serkiyet Han'a direnemedi. Kadın derin bir soluk aldı, sonra baş yöneticinin elinden çıkma, hükümdarına karşı suç işledikten sonra kendi cezasını kendi eliyle vermekten başka çıkar yolu kalmadığını belirten belgeyi Abri'nin masasının üzerine bıraktı. Büyük Ramses'in cenaze malzemesini taşıyabilmek için 100 asker, yakınlardaki tapınaklardan gelme 80 bağış taşıyıcısı, 40 denizci, 200 yüksek memur gerekmişti. Bir de hakikat meydanının 2 ekibi ile Hator rahibeleri. Tören için rahip olarak görevlendirilen zanaatkarlar yeni keten elbiselerini ve papirüsten yapılma sandaletlerini giymişti. Kurala uygun davranmışlar, cenaze töreninden bir gece önce eşleriyle cinsel ilişkiye girmemişler ve sadece belirli şeyler yemişlerdi. İçlerinde en gururlusu araştırmacı İpu'ydu kuşkusuz. Balık tutma ya da çamaşır yıkama olan gündelik faaliyetlerin büyük bölümünü bitirmiş, Firavun'un sağında yürüyecek yelpaze taşıyıcısı olarak seçilmişti. Yaldızlı bir diriliş rahibi elbisesi giymişti. Görevi mumyanın ağzını, gözlerini ve kulaklarını açmak, böylelikle ebedi istirahatgahın sırrında dirilişe ulaşmasını sağlamaktı. Yaldızlı tahtadan koca bir yatağa yüklenmiş olan Panepse, ölü Firavun'un öte dünyaya yolculuğunda yanına alacağı akıl almaz hazinelere hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyordu. Altından yapılmış tanrı heykelcikleri, değerli madenlerle, kokularla, merhemlerle, kumaşlarla ve mumyalanmış yiyeceklerle dolu sandıklar. Asalar, taçlar, kayıklar, aynalar, sunak masaları, yaylar, aynalar, papirüs, parçalara ayrılmış savaş arabaları ve daha bir sürü sanat harikası. Ramses'in kral ruhunun değişimine tanıklık edecek dünyası. Bütün bu değerli eşya 100 kadar kandilin aydınlattığı mezar girişine bırakıldı. Bırakılanları Ramses'in son evinin çeşitli mekanlarına yerleştirmek hakikat meydanı zanaatkarlarının göreviydi. Büyük Ramses'in ebedi istirahatgahına sadece onlar girebiliyordu. Merneptah ustabaşının, sol ekip şefinin ve taş yontucuların lahde yerleştirdikleri mumyanın diriltilmesi törenini başlattığında mezarın içine derin bir sessizlik çöktü. Nefer ışığın oğlunun ölümden sonraki kaderini mühürleyecek taş kapağı büyük bir dikkatle lahdin üstüne yerleştirdi. Merneptah Nefer dışında bütün zanaatkarların mezardan çıkmasını buyurdu. Sonra kral Lahdin öte tarafındaki sunağa yöneldi. Her bir ayrıntısı büyük bir dikkatle uygulanmış olmasına rağmen eserin el değmemiş kayada bittiğini gördü. İnsanların anlayabildiklerinin ötesinde bir bilinmez vardır dedi Firavun. İçinden çıktığımız doğru bir hayat sürmüşsek içine döneceğimiz döl yatağı. Lahdi ışık taşıyla mı canlandırdın ustabaşı? Hayatın efendisi Ramses'in varlığını yüzlerce yüzyıl dokunulmamış olarak koruyacak bir ışık taşına dönüştürdü.
Merdepta Ameni'yi, ölü Firavun'un sadık katibini düşündü. Çok yaşlanmış olan katip, karnağa çekilerek Ramses'in ölü Firavun'un şanını daha da yayacak hayatını yazmaya koyulmuştu. Firavun lahdin başucuna bir kandil bıraktı. Yumuşak bir aydınlık yayan kandil, ruh kuşunun gecenin deneylerine atılıp güneşe doğru kanat açmadan önce beslenebilmesi için gerekliydi. Alev yükseldiğinde lahdin başucunda bir hare göründü. Nefer öteki kandilleri söndürdükçe hayatın efendisinin taşı sönük kandillerin gücünü topluyor, böylelikle her geçen an giderek güçlenen bir kaynağa dönüşüyordu. İki adam mezardan çıkarken lahit karanlıkların düşman değil doğurgan görünmeye başladığı odaya ışığını yayıyordu. Ustabaşı hieroglifler ile tören resimlerinin insan gözünden uzakta canlandıkları, kendilerine özgü bir yaşam sürüp Ramses'in görünmeden de olsa ülkesini yönetmesini, halkına yıldızların yolunu göstermesini sağlayacakları ebedi mezarın kapısını kapadı. Nefer son olarak da bağlanıp kelleleri uçurulmuş düşmanlar üzerinde 9 çakallı mührü gömütün ana kapısına vurdu. Anubis sayesinde hiçbir kötülük yaklaşamayacaktı mühürlü kapıya. "Senden, dürüstlüğünden ve yeteneklerinden hiç kuşku duymadım," dedi hükümdar ustabaşına. "Tüm lonca üyelerinin altın önlüğü taşımaya layık olduğuna inanmaları için zorlu bir deneyden geçirdim seni."
8. Ayrımın Sonu. Sayfa 105.